أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعذنا الله وإياكم من النار الله bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin değerli arkadaşlarım değerli kardeşlerim. Rabbimiz bizlere yine yan yana gelme fırsatı nasip eyledi. Ona bol bol hamdü senalar olsun diyoruz. Ve bu sohbetimizde inşallah Rabbimiz Allahu Azze ve Celle'nin Kerim kitabında zikretmiş olduğu وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Buyruğundaki, mesajındaki insanlığın yegane yaratılış gayesi olan ibadet kavramının üzerinde duracağız. Onun manasını, onun anlamını, onun mahiyetini Kur'an'ın ve sünnetin istediği şekilde anlaşılmasına gayret göstereceğiz. Madem ki insanlığın yaratılış gayesi sadece ve sadece zikir geçen bu kavramın gerçekleştirilmesi ise değerli kardeşlerim öyleyse bunu Allah ve Resulü'nün irade ettiği manada anlamak, kavramak inanın en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Neyi? İbadet mefhumunu anlamak, kavramak herhalde en önemli görevlerimiz arasında olan bir şeydir. Çünkü biraz önceki ayeti celilede de zikredildiği gibi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben sizi yani cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Yani ibadet için yaratılmış ise insan bunu anlamak, bunu kavramak herhalde en önemli görevlerimiz arasındadır değerli kardeşlerim. Hatta araçlar maksatlarının hükmünü alırlar. Araçlar maksatlarının hükmünü alırlar kaidesi gereğinde olduğu gibi bu kavramın mana ve mahiyetini öğrenmek de insanın yaratılış gayesindendir. Yani nasıl ki Allah'a kulluk etmek insanlığın yaratılış gayesi ise o kulluğun gerçekleştirileceği vasıtalar olan İbadet şumulu dahilindeki meseleleri bilip, yani neler ibadettir? İbadet derken ne anlamamız gerekir? Bunların bilinmesi, bunların öğrenilmesi de insanın yaratılış gayesindendir. Çünkü bilinen bir gerçek vardır kardeşlerim. İlmi bilinmeyen bir meselenin pratiği gerçekleştirilmez. Öyle mi? İlmi bilinmeyen bir meselenin pratiği gerçekleştirilmez. Değerli kardeşlerim, şu bir gerçektir ki kavram kargaşasının had safhaya ulaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Kavram kargaşasının had safhaya ulaştığı bir dönemi müşahede ediyoruz. Öyle mi? Yani toplumda İslami kavramlar istenildiği anlamda yerli yerine oturmamış, oturtturulmamış. Dolayısıyla kavram kargaşası içerisindeyiz. Eğer bu kargaşa içerisinde Kur'an'ın ve sünnetin zikretmiş olduğu kelime ve kavramları yine Kur'an'ın ve sünnetin irade ettiği manada ele alıp anlamaz isek, öyle mi? Bunları Kur'an sünnet çizgisinde anlamaz isek, cahil toplulukların bu kelime ve kavramlara yükledikleri çarpık veya kısır manalarla biz de yetineceğiz. Onlar gibi birçok çirkin problemler içerisinde herhalde biz de yüzeceğizdir. Yani bu kargaşa içerisinde Kur'an'ın ve sünnetin kelimelere hangi anlamları yüklemiş ise biz de o anlamları yükleme mecburiyetindeyiz. kalkar da adını Kur'an'dan alır, tadını kendimiz koyar isek, böyle bir kargaşa içerisine düşer isek, yani zamanımızdaki cahil toplulukların kelimelere yükledikleri anlamlar ve o anlamlara uygun hareketleri aynen bizde de vuku bulacaktır. Onların çarpık yollarda yalpaladıkları gibi biz de herhalde aynı yollarda yalpalayıp duracağızdır. Yani bu açık ve gerçektir. Aynen ibadet denilince, sadece namaz, zekat, oruç, hac gibi şeyler anlaşılarak, ki bu toplumda bu anlaşılıyor aleykümselam, ibadet denildiği zaman namaz, zekat, oruç veya hac gibi şeyler anlaşılarak ibadetin şumulu dahilindeki diğer şeylerden bir haber olup onları Allah'tan başkalarına takdim ederek şirk vadilerine yuvarlanıldığı gibi, adam ibadet denilince anlamıyor bunun genel şumullü tarifini. İbadet denildiği zaman bu adamın aklına sadece ve sadece namaz geliyor, zekat geliyor, oruç geliyor, hac geliyor. Dolayısıyla ibadetin şumulü dahilinde olan birçok meseleyi ibadetten kabul etmediğinden dolayı onu bir başkasına takdim edebiliyor. Onu başka bir merciye takdim edebiliyor ve neticede Allah'tan başkasına ibadet ediyor bu insan. Niye bunu yapıyor? Niye olacak ki, işte biraz önce ifade edildiği gibi ibadet denilince bu adam ibadeti anlamıyor. İbadet denildi mi namaz aklına geliyor. Zekat, oruç, hac geliyor aklına. Başka bir şey gelmiyor. Öyleyse sözü daha fazla uzatmayalım. Buna gerek yoktur. Biz ibadet denilince ne anlamamız gerekir? İbadet denildiği zaman ne anlamamız gerekir? İlk önce bu sorunun cevabını öğrenmemiz gerekir. Öyle mi? İbadeti önce lugavi ve ıstılahi olarak şöyle masaya yatırır isek değerli arkadaşlarım, ibadet kelime anlamı, lugat anlamı, ibadet mantık olarak, ki bunlar hepsi eş anlamlıdır, kelime anlamı, lugat manası, mantuku, üçü de tek manaya delalet eder. Boyun eğmek, boyun eğmek, itaat etmek, tevazu göstermek anlamlarına gelir. Değerli arkadaşlarım, ibadet lugavi olarak, aleykümselam, lugavi olarak, yani lugatta boyun eğmek, itaat etmek, tevazu göstermek anlamlarına gelir. Bu am bir tabirdir. Yani umum, genel bir tabirdir. İbadet, düşünce, fikir, söz, kalpteki huşunuz ve amellerimiz kardeşler. İbadet denildiği zaman aklımıza bu gelmesi gerekir değerli arkadaşlar. Am bir tabir, düşünce am, yani umum bir tabir. Düşünce bunun şumulüne girer. Yani düşünceleriniz bir ibadettir bakınız. Fikriniz bir ibadettir kardeşim. Sözlerinizi ibadet. Sözler ibadettir kardeşim. Kalpteki huşunuz, amelleriniz ibadettir kardeşim. Kur'an'ı sünneti ele aldığınız zaman, Kur'an'ı ve sünneti ele aldığınız zaman görülüyor ki değerli kardeşlerim, yaratıcı, yani Allahu Azze ve Celle insandan sudur eden şer'i veya gayri şer'i, bakınız buralara lütfen dikkat ediniz, şer'i veya gayri şer'i, yani İslami olsun gayri İslami olsun, tüm düşünceleri ibadet kavramına sokmuştur. Tüm düşünceleri bakınız. Fikirleri ibadet kapsamı içerisine sokmuştur. Sözleri ibadet kapsamı içerisine sokmuştur. Amelleri, yani hal ve hareketleri ibadet diye tesmiye etmiştir, isimlendirmiştir. Allah Allah, yani dersin başında herhalde konuyu tam anlamıyla bilmeyen, anlayamayan insanlar için, ya bu adam da ne anlatıyor ki, yani ibadet denilince ne demek insanın düşüncesi, ne demek insanın fikri, sözleri, amelleri, yani ne demek ibadettir? Hatta kullandığımız ifadeye dikkat ederseniz, insandan sudur eden şer'i veya gayri şer'i, yani sadece şer'i şeylerde değil bakınız, gayri şer'i şeyleri, İslami olmayan düşünceleriniz, sözleriniz, fikirleriniz, amelleriniz, öyle mi, ibadet diye tesmiye edilmiştir. Bunların şimdi delillerine geçeceğiz, bakınız. Ve bu mesele çok önemli olduğundan dolayı lütfen değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, ders seyrinde kalplerinizi, kafanızı zinde tutmaya çalışın. Gerçekten zamanımızdaki arzı endam eden en önemli problemlerden bir tanesi budur. Belki beni dinleyen arkadaşlarımızın böyle bir problemi yoktur ama unutmayınız ki hem bilgilerimizi tazelemek ve hem de bu yönlü problemi olan insanlara bir şeyler anlatma mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla lütfen ders seyrinde kafanızı zinde tutmaya çalışınız. Evet, yaratıcı insandan sudur eden şer'i olsun, gayri şer'i olsun, bütün düşünceleri, sözleri, fikirleri, amelleri ibadet diye tesmiye etmiştir. İbadet olarak isimlendirmiştir. Şimdi bu şumullu tarifin Kur'an'ın ve sünnetin tertemiz sayfalarına götürerek bu şumullu tarifi Kur'an'dan sünnetten delillendirmeye çalışalım. Bakınız değerli arkadaşlarım, Rabbul İzzet Kerim kitabında Mu'minun suresinde 45, 46, 47 Allahu Azze ve Celle burada bakınız ne buyuruyor. Sonra Musa'yı ve kardeşini Harun'u yani ayetlerimizle ve apaçık delillerle gönderdik. Onları Firavun ve adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklendiler. Yani Firavun ve adamları büyüklendiler. Zaten onlar kibirli bir kavim idi. Ve dediler ki, yani Firavun ve adamları dediler ki, bu insanların kavimleri bize ibadet ederken, ibadet edip dururken bizim gibi iki insana mı biz itaat edeceğiz? Bizim gibi iki insana mı iman edeceğiz? Bu ayetlere de şimdi eğer dikkat ederseniz, bunların kavimleri bize ibadet ederken, İmam Taberi'nin tefsirinde de ifade buyurduğu gibi lena abidune, bize ibadet ediyorlardı. Yani bize davete gelen şu iki insanın kavmi bize ibadet ediyorlar. Ne demek bunun anlamı nedir? Yani bu insanların bu iki insanın kavmi, ayetin tefsirinde anlatıldığı gibi bu iki insanın kavmi bize boyun eğmiş. Bizi dinleyen insanlar, bizim sözümüze itibar eden, bizi seven, bize boyun eğen insanlar, bizim karşımızda tezellül gösteren, yani zelil bir vaziyette biz kalkıp da şimdi bunlara nasıl iman edeceğiz? Yani biz nasıl bunların sözünü tasdik edeceğiz? Bunların sözüne uygun hareket edeceğiz? Eğer ayetin üzerinde, daha doğrusu ayetlerin üzerinde ciddi anlamda durursanız, aleykümselam, hoş geldiniz. Ayetlerin üzerinde ciddi anlamda durursanız, kafa yorarsanız, ayet-i kerimelerde değerli kardeşlerim, Firavun'a takdim edilen itaat, onun karşısında zillet gösterme, ona boyun eğme, emirlerine uyma gibi eylemler ibadet olarak isimlendirilmiş. Farkındaysanız bakınız. Şimdi bu da neyi gösteriyor? Biraz önceki ibadetin şumullü tarifini yaparken Allah şer'i ve gayri şer'i bütün söz, tavır, düşünce, amel, öyle mi? Bunların hepsini ibadet olarak tesmiye ediyor. Bakın işte bunun delillerinden bir tanesi budur. Burada gayri şer'i bir itaat söz konusu. Yani Firavun'a takdim edilen itaat ibadet olarak anlatılıyor. Onun karşısında zillet gösterme ibadet kapsamı içerisindedir. Ona boyun eğme, onun gayri şer'i yani gayri İslami sözlerine itibar etme, bakınız ona ibadet olarak isimlendiriliyor. Bunu kafamıza güzel yazmamız gerekir. Bu anlamda ibadetin manası güzel anlaşılır ise herhalde basiretli Müslümanlar kimin kime ibadet ettiğini, daha doğrusu ibadetten kastın ne olduğunu ve insanların kiminin kime ibadet ettiklerini anlayacaklardır. Bununla beraber biraz önce ifade ettiğimiz gibi ibadet denilince sadece namaz, zekat, hac, oruç akıllarına gelmeyecektir. Bunlar da ibadettir ama ibadetin cüzlerinden bahsedilen şeylerin de ibadet kapsamında olduğunu kafalarına yazacaklardır. Ve yine hatırlarsınız, Allahu Azze ve Celle'nin Kerim kitabında Onlar Allah'ı bırakarak hahamlarını ve rahiplerini ve bir de Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan gayri Rabler ittihaz edindiler. Allah'tan gayri Rabler edindiler. Halbuki bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Tövbe suresi ayet 31 hatırlarsanız. Bu ayeti celilede ise anlatılan kardeşlerim, burada ise anlatılan onların Allah'ı bırakarak hahamlarını ve rahiplerini Rab edinmelerinden maksat, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bir hadisi şeriflerinde izah ettiği gibi onların her anlattıklarına riayet etmeleri, onların helal dediklerine helal demeleri, öyle mi? Haram dediklerine haram demeleridir. Bu hadisi hatırlarsınız. Burada da görüldüğü gibi gayri İslami helaller ve haramlar edinmek, insanların gayri şer'i sözlerine ittiba edinmek bir ibadettir. Bunu bilinçli bir şekilde o insanların etrafında prestijlerinin bozulmaması, çıkarlarının kaybolmaması için onlara bu anlamda takdim ediyor iseler, onu Allah'tan gayrı Rab edinmişlerdir. Onu Allah'tan gayrı Rab edinmişlerdir değerli arkadaşlarım. Ayeti kerimenin son kısmına dikkat ederseniz eğer, Allahu Azze ve Celle burada, değerli kardeşlerim, burada, halbuki bunlar da tek olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Bu ifadesiyle onların haham ve rahiplerine karşı sergiledikleri bu itaati, yani onların her sözüne itibar etmelerini, helal dediklerine helal demelerini, haram dediklerine de haram demelerini onlara karşı bir ibadet olarak anlatıyor. Dolayısıyla Allahu Azze ve Celle, halbuki onlar da tek olan Allah'ın emirlerine itaat etmekle emrolunmuşlardı. Halbuki onlar da sadece Allah'ın helal dediğine helal demekle emrolunmuşlardı. Halbuki onlar da sadece Allah'ın haram dediğine haram demekle emrolunmuşlardı. Yani bu davranışları ibadet kavramı kapsamı içerisine koyuyor Allahu Azze ve Celle. Birilerinin helal dediğine helal dediğiniz zaman, inanın sizi o merciye itaat ediyorsunuz, ibadet ediyorsunuz bakınız. Haram dediğine haram dediğiniz zaman, unutmayınız onun bu sözüne itaatiniz, ona ibadettir bakınız. Eğer Allah'ın haram dediğine haram diyorsanız, bu da bir ibadettir. Ama Allah'a ibadettir kardeşim. Ama bu şeytan ve yandaşları tarafından, hatta adına ilim ehli, alim denilen bir kimse tarafından ortaya konulursa, bu helal asıl itibariyle ama haram olarak sana takdim edilmiş ise, sen bunu kabul edersen, bu insana ibadet kabul edilir. Tövbe suresi üzerinde güzel, ciddi anlamda kafa yormak gerekir bakınız. Hulasa kardeşlerim, bu ayeti kerime ile hadis-i şerifin bu husustaki mesajı açıktır, nettir değerli kardeşim. Hangi merci, hangi kurum ve kuruluş veya hangi insan olursa olsun, onların ortaya koyduğu her söze itaat, helal dediklerine helal, haram dediklerine haram, o insana ibadet etmek demektir. İtaat etmek demektir. Bunu kafamıza güzel yazma mecburiyetimiz vardır. Bakınız yine Meryem suresinde Rabbimiz ne buyuruyor? Meryem suresi ayet 48-49 aleykümselam. İbrahim dedi ki sizi ve Allah'tan başka dua ettiklerinizi bırakıp çekiliyorum ben. Ben Rabbime dua ediyorum. Ayetlere lütfen dikkat ediniz bakınız. İbrahim dedi ki kavmine diyor sizi ve Allah'tan başka dua ettiklerinizi bırakıp çekiliyorum. Ben sadece Rabbime dua ediyorum. İşte İbrahim onları ve Allah'tan başka ibadet ettiklerini bırakıp çekilince biz ona İshak'ı ve Yakub'u ihsan ettik. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek olan kimselere dua edenden daha sapık kim var ki? Halbuki onlar bunların çağırmalarından habersizdirler. Nitekim insanlar mahşerde bir araya toplandıkları zaman onlar bunlara düşman olurlar. Ve ibadetlerini de kabul etmezler. Eğer ayetlere dikkat ettiyseniz bakınız, ayetlerin baş tarafında duadan bahsederken sonunda bunun ibadet olduğu anlatılıyor. Nitekim insanlar mahşerde bir araya toplandıkları zaman onlar bunlara düşman olurlar ve ibadetlerini de, yani dualarını da kabul etmezler. Dua bir ibadettir. Bu ayeti celilelerde anlatıldığı gibi, açıkça görüldüğü gibi dua ibadettir. Yani ölmüş kimselerden istekte bulunmayı, onlardan medet ummayı, onların kabirlerine koşuşarak oralardan bir şeyler beklemeyi yüce yaratıcı onlara ibadet olarak tesmiye ediyor. Onlara ibadet kabul ediyor bunu kardeşlerim. Sizin bir kabre giderek oradan fayda beklemeniz, oraya efendim saygısızlık gösterdiğiniz zaman oradan zarar beklemeniz, aleykümselam, onlara ibadet olarak tesmiye ediliyor. Bu bir ibadettir bakınız. Bu bir ibadettir. Onun için bu ibadet şeytana yapılan bir ibadettir. Bunu kafamıza güzel yazma mecburiyetindeyiz. Bunu kafamıza güzel yazma mecburiyetindeyiz. Adama bunları anlatırken, arkadaşım buralar ibadet yeri değildir, buralara neden ibadet ediyorsunuz? Arkadaşım diyor, ya sen bir sepet sakalınla utanmıyor musun? Ne ibadeti? Biz bunlara secde mi ediyoruz? Biz bunlara ruku mu ediyoruz? Adamın aklına ibadet denilince ruku, secde, namaz, zekat, oruç geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Halbuki bakınız, ayetler ve hadisler bizlere neyi anlatıyor? Bu tip insanların İslam adına dahi olsa yapmış oldukları kabirler başındaki bu taşkınlıkları İslam ibadet kabul ediyor. Bu ibadettir. Ama ne yazık ki bunu İslam emretmediği için bu şeytana ibadettir. Bu şeytana ibadettir arkadaşım. Oradaki kalbinizden geçirdiğiniz o huşunuz, o kabrin huzurunda dururken o huşunuz bir ibadettir. Kalbinizden geçen düşünceniz bir ibadettir. O el pençe duran duruşunuz bir ibadettir. Ama kime ibadet? O kabre ve şeytana ibadettir. Bunu asla unutmayacaksın arkadaşım. Yine bakınız, Sebe suresinde Rabbimiz ne buyuruyor? Bilakis onlar cinlere ibadet ediyorlardı ve çoğu onlara iman ediciydiler. Sebe suresi ayet 41. Bilakis onlar, Mekkelilerin bir takım insanlarından bahsederken, bilakis onlar cinlere ibadet ediyorlardı ve çoğu onlara iman edici idiler. Zikredilen bu ayeti kerimedeki cinlere ibadet ve iman etmenin manası, bakınız, başka bir ayeti celilede ne yapıyor? İzah ediliyor. Doğrusu insanlardan bazıları cinlerden bazılarına sığınıyorlardı. Ha, birilerine sığınmak demek ki ibadetmiş. Bu bir cin olabilir. Bu bir cin olabilir. Yani insanların cinlere ibadetlerinden maksat onlara sığınmalarıdır. Yani mal ve can kaybı hususunda onların muhafazalarına başvurmalarıdır. İlgili ayetlerle alakalı eğer rivayetlere bakarsanız bu husus gayet açık ve net bir şekilde anlatılıyor. Bir vadiden geçerken Mekke'nin cahiliyelerinde cahil insanlar arasında söylenen sözlerdendir. Yani o vadide ben bu vadinin en büyük cinnine sığındım diyor. Ben bu vadiyi geçerken sen beni koru diyor. Sen beni koru diyor. Yani cinlerin çarpmasından korkuyorlar. Dolayısıyla bu anlamdaki onlara sığınmaları onlara ibadettir. Onlara ibadettir. Şimdi sizin illa bir cin değil, bir şeyh efendiye sığınmanız, öyle mi, ondan medet ummanız, onun sizi muhafaza edeceğine inanmanız, onun tarikatına girdiğinizde kılınıza zarar gelmeyeceğine inanmanız, çoğaltabiliriz bunları, bunlar o adama itaattir, ibadettir. Allah'tan başkasına ibadet ediyorsunuz. O insana bir söz söylendiği zaman ondan zarar geleceğine inancınız bir ibadettir kardeşim. Hatta bu yönlü problemi olan insanlara kitap sünnet çizgisinde bir şeyler anlattığımız zaman, bak arkadaşım çarpılırsın böyle konuşma diyor. Çarpılırsın bak böyle konuşma diyor. Yani ölmüş gitmiş olmasına rağmen bu insanın şeyhine dil uzatmanız, yani onun yanlış bir yolda olduğunu, bunun sizin zannettiğiniz gibi Allah katında bir değeri, değercesi olmayabilir, neden böyle inanıyorsunuz gibi sözleriniz ona hakaret sayıldığından dolayı sizi çarpılabileceğiniz hususunda sizi uyarıyor, korkutuyor sizi. Adamın bu inancı bir ibadettir kardeşlerim. Adamın bu şekildeki itikadı bir ibadettir. Ondan zarar geleceğine inanıyor. Ondan fayda geleceğine inanıyor. Bu bir ibadettir. Ama Allah'a değil, unutmayınız, bu şeytana ibadettir. Bu şeytana ve yandaşlarına ibadettir. Halbuki Allah benden başkasına ibadet etmeyin diyor. Benden başkasına ibadet etmeyin. Çünkü ben sizi sadece bana ibadet etmeniz için yarattım. Ayeti celilesi çok güzel anlaşılması lazım. Sadece bana namaz kılın anlaşılmamalıdır. Sadece benim için hac edin anlaşılmamalıdır. Bu şumurlu tarifi göz önünde bulundurarak Allah'a ibadet etmemiz gerekir. Bakınız kardeşlerim, yine Zümer suresinde kendilerine Allah'tan başka bir takım veliler edinenler derler ki biz bunlara ancak bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Ayeti hatırlarsınız, Zümer suresi 3. Kendilerine Allah'tan başka bir takım veliler edinenler derler ki ma'ana buduhum, biz bunlara ibadet etmiyoruz. İlla bir istisna yapıyorlar. Bizi ancak Allah'a yaklaştırsınlar diye bunları vesile ediyoruz. Tazimde bulunuyoruz. Şimdi burada Allah onların bu hareketlerini ibadet kabul ediyor. Sen her ne kadar kabul etmesen de senin sözün önemli değil. Allah bunu ibadet kabul ediyor. Onlar Allah'tan başka veliler edindiler ve onlara ibadet ediyorlar. Onlar itiraz ediyor. Ma'na buduhum. Hayır, biz ibadet etmiyoruz. Sen o kadar çırpın ki ben ibadet etmiyorum diye. Allah bunun adını koymuş, bunu ibadet kabul etmiş ise senin sözün geçersizdir. Sen ibadet ediyorsun. Peki nasıl ibadet ediyorlar? Yani ne yapıyorlardı ki Allah bunu ibadet kabul ediyor? İnşallah geliyor, bakınız. Zümer suresini kafamıza yazdık. Akabinde Yunus suresi 18'i okuyoruz. Onlar Allah'ı bırakarak kendilerine ne bir zarar ve ne de yarar veremeyecek olan şeylere ibadet ediyorlar ve diyorlar ki bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Bakınız ayete iyi dikkat ediniz. Onlar Allah'ı bırakarak kendilerine ne bir fayda ne de bir zarar veremeyecek olan şeylere ibadet ediyorlar ve diyorlar ki bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Şimdi bu ayetlere dikkat ederseniz değerli kardeşlerim, bu ayetlere dikkat ederseniz burada görüldüğü gibi kendilerine ibadet edilenler salihler, veliler veya kendilerinin salih olduğuna, veli olduğuna inanılan kimseler. Bunlardan bahsediliyor bakınız. Onlara ibadetten maksat ise hiçbir ilme, hiçbir bilgiye dayanmadan bir, onların üstün ve yüce bir mevkiye sahip olduklarını iddia etmek, ibadet etmek bakın onlara. Yani siz hiçbir ilme, bilgiye dayanmadan bu adamların Allah katında üstün bir değeri, derecesi olduğunu söylüyorsunuz. Yani bunlar Allah'ın velileridir ha. Halbuki hakkında herhangi bir delil yok. Veli diyor. Evliyalar bunlar diyor. Senin bu düşüncen bir ibadettir. Allah haber vermediği için senin bu ibadetin, bu düşüncen Allah'tan başkasına bir ibadet kabul ediliyor. Ama kalkar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için aynı şeyi düşünürsen bu da ibadettir ama Allah'a ibadettir. Çünkü Resulullah'ın Allah katında veli olduğu, yani onun yakın dostu olduğunu Allah söylüyor. Bu şekildeki bir inancımız bir ibadettir. Bunu söylememiz bir ibadettir. Ve bu ibadetimiz Allah'adır değerli kardeşlerim. Ama siz kabirde yatan veya henüz ölmemiş hayatta olan birilerinin eline ayağına yapışırsanız, onların bulunduğu makam mevkilere giderseniz, onların Allah katında üstün birileri olduğunu söylerseniz, bu anlamda bir düşünce taşırsanız, sizin bu düşünceniz bir ibadet, bunu dile getirmeniz bir ibadet, onlarla alakalı tazimleriniz bir ibadet ama şeytana ibadet. Ama şeytana ibadet. Böyle bir düşünceye nereden vardınız? Bu düşüncenizin kaynağı nedir? Şeytani mi? Rahmani mi? Şeytani ise şeytana ibadet, Rahmani ise Rahman'a ibadettir. Aleyküm selam Mehmetçiğim, hoş geldiniz. Burayı da kafamıza güzel yazıyoruz. Rabbul İzzet yine buyuruyor değerli kardeşlerim, sizin Rabbiniz Allah'tır. Mülk yalnız O'nundur. Ondan başka dua ettikleriniz ise bir hurma çekirdeğinin zarına bile malik olamazlar. Sizin Rabbiniz Allah'tır. Sizin yaratıcınız Allah'tır. Mülk yalnız O'nundur. Ondan başka dua ettikleriniz ise bir hurma çekirdeğinin zarına bile malik değillerdir diyor. Fatır suresi ayet 13. Yine Mü'min suresinde Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, size icabet edeyim. Bana ibadetten yüz çevirenler hor ve hakir olarak cehennemi boylayacaklardır. Hor ve hakir olarak cehennemi boylayacaklardır. Hadis-i şerifi hatırlarsanız yine, dua ibadetin ta kendisidir. Dua ibadetin iliğidir. Farklı varyantları var bu hadisin. Dua ibadetin ta kendisidir. Dua ibadettir. Allah'tan başkasına dua ederseniz Allah'tan başkasına ibadet etmiş olursunuz. Allah'tan başkasına nasıl dua edilir? Allah'tan başkasına nasıl dua edilir? Gider bir kabrin başına, ya Rabbi burada yatan bu insanın yüzü suyu hürmetine bana şunu ver dersinse, sadece Allah'a dua etmiş olmazsın. Allah'a dua ederken birisini vesile vasıta orada yatanı ona ortak edinerek şirk koşmuş olursun. Halbuki sadece Allah'a dua edeceksin. Burada bir ibadet yapıyorsun ama bu ibadetin hem Allah'a hem de o ortak, yani ortak kılarak Allah'a dua ediyorsun. Allah bunu kabul etmiyor, Allah bunu istemiyor. Sadece bana dua edeceksin. Benden iste sadece diyor. Bana yalvar sadece diyor. Benden isteyeceğin bir şeye niye bir başkalarını vesile ediyorsun? Makamı mevkisi ne olursa olsun onu niye araya katıyorsun sen? Senin bu hareketinin benim katımda bir ibadet ve bu ibadete bir başkasını ortak koşma olduğunu hiç okumadın mı Kur'an ve sünnette? Ben bunu kabul etmem. Vasıta aracılığı ile yapılan hiçbir duayı kabul etmem diyor. Bu da hadistir bakın İbn-i Mace'de. Vasıta aracılığı ile yapılan duadan ben beriyim diyor. Başka bir hadisi şerif bakınız. Ben ortakların en hayırlısıyım. Allah kendisi için buyuruyor. Diyor ki ben var ya ben ortakların en hayırlısıyım. Çünkü ortağımla beraber bana bir şey takdim edildiği zaman ben tamamen o ortağa havale ediyorum. Yani ben almıyorum, ona havale ediyorum. Ne anlatılıyor bu hadisi şerifte? Gayet açıktır, nettir kardeşlerim. Ben ortakların en hayırlısıyım. Yani bana ortak koşulana hepsini veririm. Ben kabul etmem ondan hiçbir şey. Ben öyle bir yaratıcı, öyle bir zatım ki, ben öyle bir Allah'ım ki, ben kesinlikle bana takdim edilen bir şeyde başkasına bir pay, bir nasip ayrılmasını istemiyorum. Ben bunu istemiyorum. Ben bundan razı değilim. Eğer ben yaratıcınız isem, sizi yediren ve içiren isem, doyuran isem, sizi yoktan var eden ben isem, ben büyük, siz aciz, cılız, küçük iseniz, ben bundan razı oluyorum. Benim istediğim şekilde hareket edin. Ben çünkü sizi bunun için yarattım. Bu benim hoşuma gidiyor. Eğer bunu yaparsanız sizi cennetime sokacağım. Ama bak uyarıyorum sizi. Benim istediğim şekilde hareket etmezseniz bakın benim cehennemim var. Sizi oraya sokarım. Benim azabım çok şiddetlidir. Benim azabım çok çetindir. Orada ölüm yoktur. Bağırır durursunuz. Feryat eder durursunuz. Eğer beni Rab, eğer beni ilah kabul ediyorsanız benim istediğim şekilde hareket edin. Buna layık olan benim çünkü diyor. Bu saydığım şeylere layık olan benim. Benden bunlara daha layık bir yaratık yoktur. sana fayda ve zarar veremeyecek şeye niye yalvarıyorsun? Onlar seni duymaz. Duysa bile sana cevap veremez. Ne diye gidiyorsun onların başına? Ne diye onlardan istiyorsun? Benim mülkümde benim iznim olmadan kimse bir şey yapabilir? Benim malımı benim namıma kim dağıtabilir? Niye benden istemiyorsun? Benim sağır olduğumu mu zannediyorsun? Söylesen duymayacağımı mı zannediyorsun? Benim hazinemin dar olduğunu mu zannediyorsun? Benim fakir olduğumu mu zannediyorsun? Neden benden istemiyorsun? Vallahi hepiniz inniniz, cinniniz, yani insanınız ve cinniniz hepiniz bir araya gelse benden isteseniz, öyle mi? Benden isteseniz ve ben de her istediğinizi versem, İnanın benim mülkümden zerre kadar bir şey eksilmez diyor Allahu Ekber. Görüyor musunuz bak? Yani sizin hepiniz cin ve insan hepiniz bir araya gelseniz ve benden isteseniz, ne isterseniz isteyin, ben hepinizin isteğini yerine getirsem benim mülkümde benim mülkümden hiçbir şey noksanlaşmaz diyor. Ney noksanlaşır biliyor musunuz diyor. Bir misal veriyor. Diyor ki iğne var ya, o elinizdeki iğne. O iğneyi hani bir okyanusa batırır da çıkarırsınız ya, o okyanustan ne kadar su eksiltmiş o iğne, benim mülkümden de ancak onu eksiltebilirsiniz. Allahu akbar ve lillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Elhamdülillah. Evet, ne yazık ki değerli arkadaşlarım, görüldüğü gibi onun mülkünden insanlar ve cinler hepsi bir araya gelseler, her istediklerini Allah verse onun mülkünden işte ancak bu eksilir. Yani o iğnenin ucundaki okyanustan çıkardığı su eksiliyor değerli arkadaşlarım. Bu hadisi hatırlayanınız varsa, tabi yeri gelmiş bunu da ifade etmekte fayda vardır. İnsanlarınız, cinleriniz hepiniz bir araya gelse, en kötü kalpliniz kimse, hepiniz onun kıvamında bana isyan etseler, bana küfür etseler, bana şirk koşsalar, bana isyan etseler, vallahi benim mülkümde yine hiçbir şey eksilmez diyor. Hiçbir şey eksilmez diyor. Onun için bu ve emsali delilleri düşünerek nasıl bir Rabbin huzurunda olduğunuzu, nasıl bir Allah'ın murakabesi altında olduğunuzu asla unutmayın. Asla unutmayın. Evet arkadaşlarım, evet kardeşlerim, öyle bir Rab bizi yaratmış ki, öyle bir Rabbin huzurundayız ki, o bizim gizli açık her şeyimizi biliyor. Her şeyimize cevap verebilecek nitelikte, güçte, kudrette ve kuvvettedir. Allah aşkına ölmeyen, Allah aşkına her zaman diri olanı bırakıp da ölülere niye gidiyoruz? Ölülerden ne fayda olur? Değerli kardeşlerim, buraya kadar anlatılanlardan anlaşıldığı gibi Kur'an ve sünnet, yani İslam, İster yaratıcıya olsun, yani Allah'a olsun, isterse ondan başka bir yaratığa olsun takdim edilen itaati, boyun eğmeyi, zillet göstermeyi, emirlerine uymayı, haram dediklerine haram demeyi, helal dediklerine de helal demeyi, ona dua etmeyi, ondan yardım beklemeyi, ondan medet ummayı, onun fayda ve zarar vereceğine inanmayı, ona sığınmayı, ondan korkmayı ibadet olarak isimlendirdi. Bu deliller ister yaratıcıya takdim edilen, isterse onun yarattığı şeylere takdim edilen bu sayılan şeylerin adına İslam ibadet diyor kardeşlerim. Bunun adı ibadettir değerli arkadaşlarım. Farkındaysanız deliller insandan sudur eden bütün düşünceleri ibadet kavramına sokuyor. Fikirleri ibadet şumulu dahilinde zikrediyor. Söz ve amelleri ibadet şumulu dahiline sokuyor. Zaten sohbetin başında da demedik mi biz? tarifini yapmadık mıdır ki ibadet insandan sudur eden bütün düşünce, fikirler, sözler, kalpteki huşu ve amelleridir. İbadeti böyle tarif etmedik mi biraz önce? Elbette böyle tarif ettik. Öyleyse kardeşlerim, öyleyse şunu açıkça söylememiz gerekir ki insan her an ve her haliyle ibadet eden bir mahluktur. Aleykümselam. Burayı şimdi dersin bundan sonraki seyrini inşallah kafanızı biraz daha zinde tutarak dinlemeye çalışınız. Öyleyse şunu aklımızdan asla çıkarmıyoruz. Ve şu ifadeleri açıkça söylüyoruz ki insan her haliyle ibadet eden bir mahluktur. Öyle ya, madem ki düşünce bir ibadetse insan bundan hali değildir, her zaman düşünecektir. Öyle mi? Düşünme mecburiyetindedir insan. Ben düşünemem diyemez bir insan, bakınız. Konuşma eğer bir ibadetse ben konuşmam demeyecektir, diyemeyecektir. İnsan konuşuyor. İnsan konuşacaktır mutlaka. Sevme bir ibadet ise mutlaka insan sevecektir kardeşlerim. Bir takım hal ve hareketlerde bulunma, yani onun o amelleri ibadet ise, ibadet şumulünde anlatılan bir şey ise, ben yürümem, ben bir takım hal ve hareketlerde bulunmam, bir yerlere gidip gelmem, şunu şöyle yapmam, bunu böyle yapmam diyemeyecektir insan. Her haliyle insan kuldur kardeşlerim. Yani sen her zaman kulsun, unutma bunu bakın. Her halinle kulluk yapıyorsun. Dolayısıyla şunu açıkça ifade ediyoruz. İstesek de istemesek de bizim hayatımız sürekli ibadet sergileyen bir program halindedir. Altını çiziyoruz ve kafamıza yazıyoruz değerli kardeşlerim. İstesek de istemesek de, isteseniz de istemesek de bizim hayatımız sürekli ibadet sergileyen bir program halindedir. Bunun başka bir ifade şekli, istesek de istemesek de bizim hayatımız bir kulluk programı dahilindedir. Yani kendisinden sudur eden bu ibadetlerle insan sürekli bir kuldur. İnsan sürekli bir kuldur. Ama kimin kulu? Ama kimin kulu? Kime kulluk ediyor? Bunun cevabını şimdi arayacağız. Yine Kur'an'ın ve sünnetin tertemiz sayfalarına dönüyoruz. Başka deliller var, bunları zikrediyoruz. Rabbimiz bakınız ne buyuruyor. İnsanlardan öyleleri var ki Allah'tan başka eşler tutarak Allah'ı sever gibi onları severler. İnananlar ise ancak Allah'ı severler. İnananlar ise ancak Allah'ı severler. Bakara suresi ayet 165. Enes'ten gelen bir hadis-i şerif, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki üç haslet vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse imanının tadını bulur. İmanın halavetini almış olur. Bunlar Allah ve Resulünün o kimseye her şeyden daha sevimli olması, sevdiğini sadece Allah için sevmesi ve ateşten atılmaktan, yani ateşe atılmaktan nasıl korkuyor ise Allah kendisini kurtardıktan sonra, yani Allah kendisine hidayet verdikten sonra küfre dönmekten de öylece korkması. Hadis Buhari ve Müslim hadisi. Yine başka bir hadis. Kim sevdiğini Allah için sever, buğz ettiğini Allah için buğz eder, verdiğini Allah için verir ve men ettiğini de Allah için men ederse imanı kemale erer. İmanı kemale erer. Eğer bu delillere dikkat ettiyseniz kardeşlerim, zikredilen bu delillere dikkat ettiyseniz, sevginin bir ibadet olduğu, sevmenin bir ibadet olduğu, dolayısıyla Allah'ı sevmenin ona ibadet, ondan başkalarını sevmenin de o sevilen şeye ibadet etmek olduğu açıkça anlatılıyor bize kardeşlerim. Bu açıkça anlatılıyor. Tabii ki burada Allah'ın sevilmesine müsaade ettiği ve emrettiği şeylerin sevilmesi, sevgisi de yine Allah sevgisi olarak kabul edilmelidir. Allah'ın sev dediğini seversek bu yine zaten Allah'ın sözünü dinlemektir. Bu sevgimiz de bir ibadettir. Allah'a ibadettir kardeşlerim. Hadis-i şeriflerde Allah ve Resulünün her şeyden çok sevilmesi bir ibadet olduğu anlatıldı. Birbirlerini Allah için sevmenin bir ibadet olduğu anlatılıyor. Ama bakıyorsunuz ki şeytani bir niyetle birbirlerini seven insanlar var. Bu sevme de bir ibadettir. Bakınız, kalbin meyvesi, kalbin ameli kardeşlerim. Bu sevme de ibadet olarak tesmiye ediliyor İslam'da ama bu ibadet şeytanadır arkadaşlarım, unutmayınız. Allah'ın sevdiğini severseniz bu Allah'a ibadettir, bakınız. Yani sevginizin bir ibadet olduğunu unutmayınız. Biraz önceki ifademi tekrar ediyorum. Sizden sudur eden her şey ibadet kapsamındadır. Her halinizle kulsunuz. Vallahi yürümeniz kulluktur. Yürümeniz kulluktur. Camiye yürürseniz Allah'a kulluk, meyhaneye yürürseniz şeytana kulluktur. Komşuyu ziyarete giderseniz Allah'a kulluktur. Onu çarpmak için, onu kandırmak için yürürseniz şeytana kulluktur. Kardeşim unutmayın, yürümeniz kulluktur. Gülmeniz var ya, tebessümünüz, ibadettir kardeşim, ibadet. Allah için kardeşinize tebessümünüz sadakadır. Ama bir karıyı kızı tavlamanız için tebessümünüz ibadet ama şeytanadır. Unutmayınız, her halinizle kulsunuz. Her halinizle kulsunuz. Sizden sudur eden her şeyin adı ibadettir. Bunu kafanıza güzel yazın. İbadet denilince sadece namaz, zekat, hac değildir. Bunu kafamıza güzel yazmamız gerekir. Onun için başta dedik ya, kavram kargaşasının arzı endam ettiği bir dönemde yaşıyoruz. İbadet denilince insanlar çok kısır bir anlam yüklemişler bu kelimeye. Dolayısıyla namaz, zekat, hac akıllarına geliyor. Bunun haricindeki ibadet şumuli dahilindeki şeyleri başkalarına takdim ediyorlar. Yani Allah'tan başkasına kulluk ediyorlar. Allah'tan başkasına ibadet ediyorlar ama bunun farkında değiller. Farkında değiller bak. Birilerine Allah için buğz etmek bir ibadettir bakınız. Hadiste anlatıldı biraz önce. Buğzunuz ibadettir, ibadettir. Dinini yaşıyor diye bir adama buğz ederseniz bu bir ibadettir ama şeytana ibadettir. Dinini yaşamıyor diye bir insana buğz ederseniz bu bir ibadet, Allah'a ibadettir. Adamın ahlaksızlığından dolayı, ahlaksızlığından dolayı, dine imana karşı muhalefetinden dolayı bir buğzunuz söz konusu ise bu bir ibadettir, Allah'a ibadettir kardeşim. Evet kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle yine buyuruyor: ey insanlar, yeryüzünde bulunan helal ve temiz şeylerden yiyin, şeytanın adımlarını izlemeyin, çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. O size daima kötülük ve çirkin işler yapmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder. Bakara 168-169. Tekrar ediyoruz. Ey insanlar, yeryüzünde bulunan helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Yani haram ve pis olan şeylerden yiyerek şeytanın adımlarını izlemeyiniz. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. O size daima kötülük ve çirkin işler yapmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder. Bu ayete de dikkat ettiyseniz, daha doğrusu ayetlere dikkat ettiyseniz, yeme ve içmenin bir ibadet olduğu, dolayısıyla helal ve temiz yeme ibadeti Allah'a ibadet, şeytanın adımlarını izleyerek haramdan yemenin, pis olan, haram olan şeylerden yemenin ise bu da bir ibadet, şeytana ibadet olduğu anlatılıyor. Bunu da kafamıza yazıyoruz kardeşlerim. Ve yine kardeşlerim, değerli dinleyenlerim, benim değerli tevhid ehli kardeşlerim, ve yine bütün işlerin ibadet sınıfından olduğu, dolayısıyla kötü ve çirkin işlerin şeytana ibadet, güzel ve hoş işlerin yapılması da Allah'a ibadet olduğu anlatılmaktadır. Aynı delillerin içerisinde. Dikkat edin bu ayetlere. Yerlerini veriyorum. Ben az anlatıyorum. Siz bunun daha çok anlaşılması açısından yeniden bu ayetlere müracaat edebilirsiniz. Ayrıca insandan sudur eden konuşmaların da ibadet sınıfından oldu. Dolayısıyla güzel şeylerin konuşulması Allah'a ibadet, çirkin şeylerin konuşulması da şeytana ibadet olduğu anlatılmaktadır. Biraz önceki ayeti tekrar edeyim. Bağlantı kurun. O size daima kötü ve çirkin işler yapmanızı emreder. Kim emreder? Şeytan. Ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder. Allah hakkında. Din diye bir şey anlatırsanız, bunun dini kaynaklarda bir yeri yoksa unutmayınız ki, Allah hakkında bilmediğin bir şey konuşuyorsun. Bunun adı ibadet ama şeytana ibadettir. Allah'a iftira ediyorsun. Onun dininden olmayan bir şeyi konuşuyorsun arkadaşım ya. Bu ibadettir. Allah'tan başkasına, şeytana ibadettir. Çünkü bunu sana şeytan yaptırıyor. Bunu sana şeytan yaptırıyor. Örneğin, insanlara nasihat ederek iyiliklerin emredilmesi ve kötülüklerden nehyedilmesi güzel şeyler konuşmaktır, öyle mi? Güzel şeyler konuşmaktır ve bu Allah'a ibadettir. Bu konuşmalarınız ibadettir, Allah'a ibadettir. Yalan söylemeniz, iftira, sinkaf kelimeler kullanmanız, bunları sarf etmeniz, bunlar da, bu çirkin konuşmalarınız da ibadettir. Ama şeytana ibadettir. Ama şeytana ibadettir. Konuşmalarınız şeytana ibadettir. Görüyor musunuz? Yahu hiç konuşmalarda ibadet olur mu? Evet olur. Konuşmalarınız da ibadettir. Güzel şeyler konuşuyorsanız Allah'a ibadettir. Çirkin şeyler konuşuyorsanız şeytana ibadettir arkadaşım. Bunu sakın unutma. Hatırlarsınız yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muhtelif hadislerinde temizlik imanın yarısıdır. Öyle mi? Her iyilik bir sadakadır. Marufu emretmek sadakadır. Münkerden nehyetmek sadakadır. Bak bunlar hep Allah Resulü'nün sözleridir. Müslüman bir ağaç dikerek ondan insan ve hayvanların faydalanması o Müslüman için bir sadakadır. Aleykümselam kardeşim. Görüyor musunuz bakınız? Temizlik imanın yarısıdır. Her iyilik bir sadakadır. Marufu emretmek yani iyilikleri konuşmak, anlatmak insanlara sadakadır diyor Allah Resulü. İnsanlara kötü şeylerden onları men etmenin sadaka olduğunu anlatıyor. Bir ağaç dikmeniz sadakadır. İşte bu buyrukları ile aleykümselam. Bu buyrukları ile İslam temizliğin, öyle mi? İyiliğin, marufu emretmenin, münkerden nehyetmenin ve bir ağaç dikerek ondan insan ve hayvanların faydalanmasını sağlamanın bir ibadet olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla bunun Allah'a ibadet olduğu ne yapılıyor? Müslümanlara anlatılıyor kardeşler. Yine Müslim'de bir hadisi şerif, Allah Resulü buyuruyorlar ki, her kim bir iyilik düşünür de onu yapmazsa lehine bir iyilik yazılır. Bakınız, her kim bir iyilik düşünür de onu yapmazsa lehine bir iyilik yazılır. Ve her kim de bir iyilik düşünür ve onu yaparsa lehine 10 ile 700'e kadar kat kat yazılır. Yani bu hadiste anlatılıyor ki kardeşlerim, hayırlı bir şey düşünmeniz ibadettir. Güzel şeyler düşünüyorsunuz, bunu ibadet kabul ediliyor. Ama unutmayınız, kötü şeyler düşünmeniz de ibadettir. Şeytana ibadettir ama Allah bunu sizden kaldırıyor, biliyor musunuz? Allah burada yine merhametinin gadabına galebe çaldığını ispat ederek, kötü şey düşündüyseniz hadi neyse diyor, hadi neyse onu affettim diyor. Çünkü buna gücünüz yetmiyor, şeytan sizinle fazla uğraşıyor. Kötü şey düşünüyorsunuz, ondan vazgeçiyorsunuz, size iyilik yazıyor. Kötü şey düşünüyorsunuz, yapmadıkça size yazmıyor kötülük kardeşlerim ya. Allahu Ekber. Ona hamdü senalar olsun. Ona hamdü senalar olsun değerli kardeşler. Yine bakınız kardeşler, yine bakınız. Bir Müslümanın ailesi ile cinsi münasebette bulunmasını bir sadaka kabul ediyor İslam. Ailesiyle cinsi münasebette bulunmasın. Bunu sadaka kabul ediyor. Yani bu yönlü istek ve arzuların tatmin edilmesine bile İslam ibadet adını veriyor ve buna sadaka veriyor ve bunu Allah için yapılan bir şey, yani sevap, yani Allah yolunda, Allah emrettiği için, Allah'ın tarif ettiği yoldan bunun telafi edildiği için Allah bunu ibadet, ama Allah'a ibadet. Hatırlarsanız Müslim'de Allah Resulüne hemen soruluyor. Ya Resulallah, bu nasıl olur ki? Yani nasıl olur insanın şehevi arzu ve isteğini bu yönlü tatmin etmesi? Nasıl olur o insana, o insana nasıl olur sadaka, yani sevap kazandırır? Nasıl olur? Cevabı hatırlarsınız. Peki bunu kötü yoldan izale etseydi, bu ihtiyacını kötü yoldan izale etseydi, buna günah yazılmayacak mıydı? Buna günah yazılmayacak mıydı? Evet, yazılacaktı. Demek ki bunu Allah'ın istediği, Allah'ın emrettiği, Allah'ın tarif ettiği şekilde izale ettiyseniz buna sevap yazılacaktır. Yani kardeşlerim, yani arkadaşlarım, insanın bu yönlü ihtiyacını gidermesi ibadettir. Şer'i veya gayri şer'i. Yani bunu izale etme mecburiyetindedir insan. Kadın olsun, erkek olsun. Bunu izale etme mecburiyetindedir. Bu onun bir ihtiyacıdır. Bu kulluğunu eda etmesi gerekir. Allah'ın istediği şekilde olursa Allah'a kulluk, şeytani yoldan olursa bu şeytana kulluktur. Herhalde bunu her akli selim anlayacaktır. Anlamıştır ya. Ve yine hatırlarsınız değerli kardeşlerim, elin zinasından bahsedilir. Dilin zinasından bahsedilir. Gözün zinasından bahsedilir. Ayakların zinasından bahsedilir. Kulakların zinasından bahsedilir. Bahsedilir, öyle mi? Bunlar hep şeytana ibadettir. Şeytana ibadettir. İnsanın tokalaşması, eşiyle, dostuyla, canıyla, ciğeriyle, kendisine helal olan birisiyle tokalaşırsa günahları dökülür. Yani iki Müslüman karşı karşıya geldi, birbirlerine tebessüm etti ve tokalaştılar, öyle mi? Günahlarına kefaret oluyor. Ve bu onun için bir sadaka oluyor. Yani bu kulluktur, bakınız. Allah'a kulluktur. Ama başka birisiyle yan yana geliyor. Kendisine haram olan birisiyle yan yana geliyor. Eliyle tokalaşıyor. Aynı işi yapıyor. Aleyküm selam kardeşim. Aynı işi yapıyor. Bir öncekinde Allah'a kulluk, bir sonrakinde bir bakıyorsunuz ki şeytana kulluk olarak arz-ı endam ediyor. Aynı amel kardeşlerim. Dilin zinasından bahsediyor. Yani dil konuşuyor. Eğer çirkin şeyler konuşuluyorsa bu şeytana ibadettir. Gözün zinasından bahsediliyor. Helale bakarsa bu onun için yine sevap yazılacaktır. Yani sevdiklerine bakarsa, gülümserse bu onun için sevap olacaktır. Bu kulluğundan sevap kazanacaktır. Ama gayri İslami şeylerde bunu kullanırsa herhalde şeytana kulluktur. Yine bakınız Allahu Azze ve Celle ne buyuruyor? İnananlar Allah yolunda mücadele ederler. Kafirler ise şeytanın yolunda mücadele ederler. Allahu Ekber. Yani Rabbimizin Nisa suresi ayet 76'daki bu ifadesiyle insan mücadelesinin ibadet kavramı dahilinde olduğunu, insanın mücadelesi yani çabası, gayreti, uğraşı ibadet kavramı olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla ayeti dikkat ederseniz, Allah yolundaki mücadelemizin, Allah'a ibadet, şeytanın ve onun yandaşları yolundaki mücadelemiz ise şeytana ibadet olarak tesmiye ediliyor. Yani insanın mücadelesi, insanın gayreti ibadettir. İbadet, gayret ediyor. Niçin gayret ediyor? Allah yolunda gayret ediyor. Yürüyor, koşuyor bir yerlere. Birilerine bir şeyler götürüyor. Allah için değil mi bu? Allah için değil mi bu? Evet, Allah'a ibadettir. Ve yine aynı şahsiyet, bakıyorsunuz ki birilerinin yolunda koşuyor. Bir mücadele, bir yorgunluk, bir uğraş, bir çaba peşinde. Ne bu? Bir bakıyorsunuz ki şeytani şeylerde yoruluyor. Mücadelesi şeytani bir yolda. Bu adamın da bu hal ve hareketleri ibadettir. Şeytana ibadettir arkadaşım. Şeytana ibadettir kardeşlerim. Benim bu anlamda Burada da herhalde, burada da herhalde zannedersem bu yönlü problemi olan insanlar olabilir. Yani bizim de şeytana karşı takdim ettiğimiz ibadetlerimiz vardır. Sakalını kesen bir adam şeytana ibadet ediyordur. Ama onun bu ibadeti dinden çıkarmaz. Yani şeytana takdim edilen her ibadet, diğer bir ifadeyle tağuttur. Şeytandan daha büyük bir tağut mu vardır? Tağuta takdim edilen bu ibadet seni dinden çıkarmaz. Bazıları bunu olur mu ya şeytana ibadet yani, hayır hayır hocam yanlış konuşuyorsunuz. Adam ibadeti bilmiyor. İbadetten kastın ne olduğunu anlayamadığı için bunu ibadet kabul etmiyor. E ben sakalımı koyduğumda bu Allah'a ibadet oluyor da sen bunun tam tersini yapıyorsun da bunun ne? Bu ne bu? Hani bunu anlatır mısın bana? Bu kime ibadet? Bu kime ibadet? Bu şeytana ibadettir. Bunu kafana iyi yaz. Ha seni dinden mi çıkarır? Bu anlamda problemi olanlar bol bol bol bol Rablerine tövbe istiğfarda bulunsunlar. Yahu emekliliğimize az kaldı. Yahu biraz daha sabır şu bu. İyiliklerini çoğaltsınlar. Korkmasınlar. Dinden çıkmazlar. Allah'a bol bol istiğfarda bulunsunlar. İyiliklerini çoğaltsınlar. Ama burada dersimizle alakalı misaller vermekte inşallah fayda vardır. Unutmayınız bu bir ibadettir bakınız. Bu bir ibadettir. Yüzünü gözünü yolması da bir ibadettir. Bir kadının. Yüzünü gözünü yolması da bir ibadettir. Bir kadının. Ama kime ibadettir? E herhalde şeytana ibadettir. Şeytana ibadettir. Değerli arkadaşlarım, zannedersem bu anlatılanlardan bir şeyler çıkarıyorsunuzdur. Hepiniz akli selim insanlarsınızdır. Buraya kadar anlattığımız şeylerden anlaşılıyor ki, insan sürekli ibadet eden, başka bir ifadeyle sürekli kulluk eden bir varlık. Yani sürekli kulluk ediyor insan. Sürekli kulluk ediyor. Bunun yanında ibadet mefhumunu tanırken onun insan hayatının her anını ve alanını kuşatan bütün düşüncelerin, fikirlerin, sözlerin, amellerin, bu tip manzumelerin ibadet olduğunu da öğrenmiş bulunduk. Yani insandan sudur eden her şeyin ibadet olduğunu kafamıza yazdık. Ayrıyeten insandan zorunlu olarak sudur eden bu ibadetlerin kime takdim edilirse ona ibadet olduğunu da, başka bir ifadeyle kime takdim edilirse ona kulluk olduğunu da herhalde anlamışızdır. Bunlar kime takdim ediliyorsa bu ona kulluktur, ona ibadettir. Ve yine konu içerisinde belki ifadelerle telaffuz edilmedi ama anlatmak istediğimiz diğer bir gerçek de şu ki, insan ibadet edip etmeme ihtiyar, ibadet edip etmeme de ihtiyar sahibi değildir. Bu ifadeleri belki kullanmadık ama aslında işaretlerden anlaşılması lazımdı. Ama net olarak kullanalım. İnsan ibadet edip etmeme de ihtiyar sahibi değildir. Yani ben ibadet etmeyeceğim diye bir seçeneği yoktur. Böyle bir seçeneği yoktur. Yani bunu yapıp yapmama diye bir seçeneği yoktur. Ama altını çiziyoruz. Ama bu ibadetlerini kendisine takdim edeceği merciyi seçmede ihtiyar sahibidir. Bakınız. Bunu güzel anlayınız bakınız. Ben ibadet edeyim mi etmeyeyim mi diye bir seçme hakkı yok. Böyle bir ihtiyarı yoktur. Ama ibadetlerini kime takdim edeceği hususunda bir seçme hakkı vardır. Böyle bir ihtiyarı vardır. İşte bu noktada duruyoruz ve ta sohbetin başında zikrettiğimiz ayeti celilenin mesajını hatırlıyoruz. Rabbimiz ne buyurmuştu? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani baştan beri anlatmaya çalıştığımız İnsandan zorunlu olarak sudur eden ibadet dediğimiz bu şeylerin sadece ve sadece Allah'a takdim edilmesi için yaratıldığını anlatıyor Allah. Herhalde anlaşılmıştır inşallah. ben cinleri ve insanları sadece ve sadece benim için namaz kılsınlar diye değil. Yani ibadeti sadece onunla sınırlandırırsanız namaz kılarsınız, tamam. Eğer ibadet güzel anlaşıldıysa ayet-i celile çok güzel anlaşılacaktır. Ben cinleri ve insanları aleykümselam sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani baştan beri anlatmaya çalıştığımız, insandan zorunlu olarak sudur eden ibadet dediğimiz bu şeylerin sadece ve sadece Allah'a takdim edilmesi için yaratıldığını söylüyor. Allah onu bunun için yaratmış, bunu söylüyor. Burada zorunlu ibadet dediğimiz şeyin güzel anlaşılması lazım. Zorunlu ibadet. Bununla şunu demek istiyoruz kardeşlerim. İnsan fıtratının gereği boyun eğme, kulluk etme hasletine sahiptir. Zaten baştan beri anlatmaya çalıştığımız şeyler de bu ifadenin gereği olan şeylerdir. Dolayısıyla bunlar kendisinden zorunlu olarak sudur ettiği gibi ayrıca ibadet denilen bu şeyleri mutlaka bir yerlere sarf etme mecburiyetindedir. Bunları bir yerlere sarf etme mecburiyetindedir. Onun içindir ki insan için şu kaçınılmaz bir gerçek olmuştur. Ne zaman ki tek ilaha kulluk etmekten sarfı nazar etmiştir insan, bakıyorsunuz ki başka sahte ilahlara kulluk ediyor. Niye biliyor musunuz? Bakınız etrafınıza, çevrenize. Kul olmayan hiç kimseyi göremeyeceksinizdir. Ya Allah'ın kulu ya şeytanın kulu. Adam Allah'a kulluk ediyorsa ne ala, değilse o adam yine kuldur ama şeytanın kulu. Şeytanın kuludur. Tek olan Allah'a kulluk etmekten sarfı nazar edenler başka sahte ilahlara kul olma mecburiyetindedirler. Onun için zorunlu olarak kulluk etme mecburiyetindedir. Yapısında bu vardır. Kul olma mecburiyetindedir insan. Yeme içme mecburiyetindedir insan. Ben yemem içmem diyemez. Yiyecek içecek bu kulluktur. Helalden yerse Allah'a kulluk, haramdan yerse şeytana kulluktur. Gezecek, tozacak. Allah'ın müsaade ettiği şer'i, meşru şekilde gezer tozarsa Allah'a kulluktur. Şeytani şeyler için gezerse bu da kulluktur, şeytana kulluktur. Gülecek kulluktur, Allah içinse Allah'a kulluk, şeytan içinse şeytana kulluktur. Artık bunları yine tekrar etmek herhalde yerinde olmaz çünkü biraz önce anlattık kardeşlerim. İşte buraya kadar anlattığımız hakikatler eğer düzgün anlaşıldıysa, eğer düzgün anlaşıldıysa cahiliye toplumlarında Allah'tan başkasına ibadet etmiyoruz zannının ne kadar yanlış olduğunu açıkça herhalde anlamışızdır. Açıkça anlamışızdır kardeşlerim. Çünkü onlar ibadet denilince akıllarına sadece namaz, zekat, hac, oruç gibi şeyler geldiğinden dolayı diğer ibadet çeşitlerini rahatlıkla bir yerlere takdim edebiliyorlar. Rahatlıkla. Niye? İbadet denilince anlamıyor ki. Anlamıyor kardeşim. Yani ibadet, ibadetin şumulü dahilinde olan şeyleri bu insan anlamıyor. Anlamıyor, anlatılmış. Daha doğrusu anlatılmamış ki anlaşılsın. Aleyküm selam kardeşlerim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Onun içindir ki bu toplum gerçekten çok cahil. Kavram kargaşası içerisinde yüzüyor. Zikir diyorsun, birilerinin tarif ettiği efendime söyleyeyim. Abidik gobidik biraz argo tabirle şeylerle meşgul oluyor. Bunun ibadet olduğundan haberi yoktur. İbadet ama Allah tarif etmediği için, şeyhi tarif ettiği için şeyhine ibadet ediyor. Bundan haberi yok. Kafayı gözü sallıyor. Kafayı gözü sallıyor. Garip garip sesler çıkarıyor. Definen dümbeleyle zikrediyor. Doğru zikrediyor. Zikir meclisleri. Doğru zikir meclisleri. Kabul. Ama şeytanın zikir meclisleri olduğunu bu adam bilmiyor. Bu garibin haberi yok. Şeytanın zikir meclisleri. Senin onun adına zikir demen, Allah adına yapıyoruz demen onun meşru olduğuna delalet etmez ki. Doğru söylüyorsun zikir meclisleri ama şeytana zikirdir. Uyan arkadaşım, uyan. Veya bu yönlü uyuyanlar varsa uyandırın arkadaşlarım, uyandırın bu insanları. Uyandırın. Herhalde buraya kadar anlattıklarımızdan sonra artık Allahu Azze ve Celle'nin şu ayeti kerimeleri insana neyi anlatmaya çalıştığını herhalde anlayacağızdır. Herhalde bu anlaşılacaktır. Bakınız Rabbimiz ne buyuruyor? Ey Adem oğulları, Ey Adem'in oğulları, size şeytana ibadet etmeyin. Zira o sizin apaçık düşmanınızdır. Bana ibadet edin. En doğru yol budur diye tavsiye etmemiş miydim? Görüyor musunuz? Bakınız. Ey Adem oğulları, size şeytana ibadet etmeyin. Zira o sizin apaçık düşmanınızdır. Bana ibadet edin. Gördüğünüz gibi burada ibadet edilen iki merciden bahsediliyor. Allah'a ve şeytana. Eğer buraya kadar anlattıklarımız güzelce anlaşıldıysa, bizden sudur eden her şey bir ibadettir. Bu ibadetler ya şeytana ya da Allah'adır. İbadet etme mecburiyetindeyiz. Çünkü hayatımız ibadet etme programı dahilinde, yani ibadet etme şeklinde programlanmış. Bundan hali değiliz. Her halimizde, her şeyimizde kuluz. Kul. Ya Allah'ın ya da şeytanın kuluyuz. Ama Allah bize emrediyor. Bana ibadet edin diyor. Bana ibadet edin, bana. Ne anlamamız lazım şimdi bana ibadet edin? Ben 5 vakit namazı farz kıldım ya, namazı kılın sadece anlaşılmaz. O da anlaşılacaktır. Zekat da anlaşılacaktır. Yaptığınız bir yardım ibadettir. Allah için olmasına gayret gösterin ki sevap kazanasınız. Birilerini kandırmak için yardım ederseniz bu bir ibadettir, şeytana olacaktır. Şeytana olacaktır. Evet, yine Nisa suresinde biz her ümmete sadece Allah'a ibadet edin, azmış, sapmış ve haddi aşmış olan tağuttan da uzak durun diye bir Resul göndermişizdir. Yine Zümer suresi ayet 17, şeytana ibadet etmekten sakınıp da Allah'a yönelenlere müjdeler vardır. Şeytana ibadet etmekten sakınıp da Allah'a yönelenlere müjdeler vardır. Çünkü biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, şeytana da ibadet edilir, Allah'a da ibadet edilir. Şeytana ibadet ederseniz cehennemi boylarsınız. Allah'a ibadet ederseniz cenneti boylarsınız. Yine En'am suresi 102, İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Ona ibadet edin. O her şeye vekildir. Ona ibadet edin. Ona ibadet edin altını çizin. Bununla Allah'ın neyi kastettiğini ta geriye dönerek bu anlatılanları düşünün. Bu anlatılanları düşünün kardeşlerim. Yine Yusuf suresi ayet 40, sizin onun bırakıp da ibadet ettiğiniz şeyler kendinizin ve atalarınızın takmış olduğu isimlerden başkası değildir. Aleykümselam. Allah bunlarla alakalı hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm yalnız Allah'ındır. O kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Evet, altı çiziliyor. O kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. Kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. Yine hatırlatayım, baştan beri anlattığımız ibadet şumulu dahilinde olan şeyleri düşünün. Yani her şeyi onun için yapın. Onun için düşünün. Kalbinizdeki huşunuz, sevginiz, saygınız onun için olsun. Amelleriniz, yürüyüşünüz, gülüşünüz, konuşmalarınız, her şeyiniz onun için olsun. Sizi bunun için yarattı. Ve ben en son, lafı fazla uzatmadan, en son Rabbimizin şu ayeti cellesini okuyorum ve sohbetime son veriyorum. Kehf suresi 110, Rabbimiz buyuruyor ki, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Artık her kim Rabbisine varan, daha doğrusu her kim Rabbisini hoşnut edeceği bir şekilde ona kavuşmak istiyor ise salih ameller işlesin ve ibadetlerinde de asla hiçbir şeye bir pay ayırmasın. Hiçbir şey ayırmasın. Allahu Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilen, ona ittiba eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Allahu Azze ve Celle bizlere yine batılı batıl görüp ondan içtinab eden kullarından olmamızı nasip eylesin değerli kardeşlerim. Evet, velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, konu ile alakalı anlayamadığınız veya benim tarafımdan anlatamadığım bir yer varsa, bir husus varsa tekrar bunların üzerinde durabiliriz kardeşlerim. Veya konunun dışında bir şeyler varsa bildiğimiz kadarıyla yardımcı olmaya çalışırız. Allah